Ayrım 9, Tek, Hakan Nordik, sayfa 108, 24. bölüm. Adam hızlı adımlarla emniyet müdürlüğünden çıktı, bir taksi çevirdi, Mecidiyeköy'e dedi. Taksi sağa saptı ve ana caddeye çıktı. 300 metre kadar gidince durdurup indi. Biraz ilerideki pasaja girdi ve arka kapısından çıktı. Hemen çıkıştaki telefon kulübesine girdi ve bir numara çevirdi.
''Abi bir sorun var.''
''Nedir?'' Amerikalı gazetecinin arkadaşı burada işi takip ediyor.
Etsin, nasılsa bir şey bulamaz.
Sanıyorum sizin aradığınız şeyle ilgili bilgisi var.
Emin misin?
Emin değilim ama adamı boş bırakmayalım diyorum.
Bana adamla ilgili bilgileri yolla, ben ilgilenirim.
Benim paketi ne zaman alırım?
Yarın akşam 8'de her zamanki yere uğra al.
Çok sağ ol abi. Telefonu kapattı, etrafına bakındı. Yolu epey uzatarak arka taraftan emniyet müdürlüğüne geri döndü. Kapıdaki polise selam verip ofisine çıktı. 25. bölüm. DM Melisa'nın ben seni bırakırım teklifini jet lag'i hala geçmediğinden kabul etmişti. Üstelik bu sıcakta ne kadar uzun süreceğini bilmediği bir yolculukta taksi şoförünün politik analizlerini ya da daha beteri futbol geyiğini hiç çekecek hali yoktu. Trafik daha da yoğunlaşmıştı. Belli ki yol uzun sürecekti. Arabaya biner binmez sorduğu sorudan DM kızın neden kendini eve bırakmayı teklif ettiğini anladı.
''Neden Mahir'e bulduğun flash bellekten bahsetmedin?''
''Adamı iyi tanımadığım için kararsız kaldım.''
''Daha önce de söylediğim gibi Mahir'i 2 yıldır tanıyorum. Son derece dürüst ve güvenilir bir insandır. Üstelik bilgiyi vermeyip de ne yapacaksın? Herhalde katilin peşine kendin düşmeyi planlamıyorsun.''
Aslında DM'nin düşündüğü tam da buydu ama kıza itiraz etmedi. ''Doğru, haklısın. Herhalde yorgunluktan kafam iyi çalışmıyor ve doğru karar veremiyorum. Bizim yapacağımız en makul şey tabii ki Mahir'e katili yakalaması için her şekilde destek olmak. Yarın telefon edip söylerim.''
Melisa kızdı mı, rahatladı mı yüz ifadesinden anlaşılmıyordu. DM havayı yumuşatmak için konuyu değiştirdi.
''Mahir gerçekten benim kafamdaki polis imajına hiç uymuyor.'' İlk tanıştığımızda ben de şaşırmıştım ama artık bayağı iyi eğitimli genç komiserler var.
Gene de arada Mine ve sen olmasan bana böyle yakınlık göstermezdi.
Sen asıl Mine'ye dua et, benim pek bir etkim olduğunu sanmıyorum derken gene hafifçe gülümsedi. Kızın şahane bir gülümsemesi vardı. Angelina Jolie, Audrey Hepburn arası hem zarif hem de çapkın ve alaycı.
Mahir Mine'nin hiçbir konserini kaçırmaz. Bütün klasik müzik konserlerini ve İstanbul Caz Festivali'ni de takip eder. Polis olması da ilginç bir hikaye. Babası yıllar önce Eskişehir'de CHP il başkanı iken siyasi bir cinayete kurban gitmiş. Mahir o zaman 15 yaşındaymış. Bütün siyasi cinayetlerde olduğu gibi polis cinayet soruşturmasını uzattıkça uzatmış ve suçlu hiçbir zaman bulunamamış. Mahir ile annesi polisin de işe dahil olduğundan ve olayın örtbas edildiğinden eminler. Mahir de avukat olmayı düşünürken biraz da babasının öldürülmesinde olduğu gibi suçluların korunup delillerin yok edilmesini engelleyebilmek amacıyla avukatlıktan vazgeçip polis olmuş. Çok idealist ve romantik bir adamdır. Dürüst polisler de olsun diye bu işe girdim der. Gerçekten de Mahir gibi polisler olması sayıları az da olsa çok önemli. Tabii böyle bir adamın yakında önünü keserler mutlaka.
Yarın sabah sana uygunsa James'in evinin oraya gidebilir miyiz? Bir de oradakilerle konuşalım.
Tamam, yarın sabah 10'da seni alırım.
Eve varmışlardı. DM teşekkür etti ve arabadan indi. Telefonu çaldı, baktı annesi arıyordu. Kimden öğrenmişti acaba DM'nin İstanbul'da olduğunu? Telefonu açmadan tekrar cebine koydu. Asansör hala bozuktu. DM Nermin'e yakalanmamak için parmak uçlarına basarak merdivenleri çıktı ve kapıyı mümkün olduğu kadar sessizce açtı, içeri girdi. Kendini sırt üstü kanepeye attı. Kafasını boşaltmak için televizyonun uzaktan kumandasının düğmesine bastı. 2-3 haber kanalını gezdi, hepsinde reklam vardı. Rekabeti buraya kadar vardırıp reklamları bile aynı dakikalarda yayınlamaları iğrençti. Haber arayan izleyici için en avantajlı kanal, diğerleri reklam verirken haber veren kanaldı. Bunu yapan kanallar da vardı ama arka arkaya dizilmiş haber kanalları arasında değillerdi. Rastgele bir kanal seçti. Üç boyalı sarışın ve iki gay şarkıcının avaz avaz çığrıştığı bir tür kadın programına toslamıştı. Tam kanalı değiştirecekti ki bir anda gözünün önünde bir resim canlandı. Ekrandaki gay şarkıcı sayesinde Mahir'in gösterdiği fotoğraflarda James'i öpen gay çocuğun kim olduğunu hatırlamıştı. Şarkıcının mikrofonu tutarken bir parmağı havadaydı. Ama kibarım ben özentisi kenar mahalle dilberlerinin yaptığı gibi serçe parmağı değil, yüzük parmağı havadaydı. Belki de bunca yıl kendisine çektirdikleri yüzünden topluma gizli bir fuck you mesajı yolluyordu. Ama asıl dikkatini çeken bu değildi. Gay şarkıcının saçındaki meç ona New York'tayken Robert'ın yolladığı McBride fotoğraflarındaki yarı çıplak çocuğun da James'i öpen çocuğun da saçlarında sarı meç olduğunu hatırlatmıştı. Fakat meçlerin büyüklüğünü ve yerlerini hatırlayamıyordu. Ufak ihtimal de olsa ikisi aynı çocuk olabilirdi. Hemen bunu kontrol etmeliydi. Telefona sarıldı, Robert'ı aradı. ''Merhaba, hala İstanbul'dayım. Durum nasıl?'' ''Henüz bir gelişme yok. James'le ilgili araştırma devam ediyor. Bugün çok ilginç bir şey oldu. Polisin James'in evinde bulduğu bazı fotoğrafları gördüm. Çok emin değilim ama galiba fotoğraflardan birinde senin bana yolladığın McBride fotoğraflarındaki çocuklardan biri de vardı.'' ''Emin misin?'' ''Dediğim gibi %100 emin değilim. Çünkü burada polisin gösterdiği fotoğraflarda çocuğun yüzü biraz karanlıkta kalmıştı ve net seçilmiyordu.'' Ama sendeki fotoğrafları hemen e-postayla yollarsan kesinleştirebilirim. Tamam, biraz sonra yollarım. Bakınca bana haber ver. Bakar bakmaz e-posta atarım. Robert'ın e-postası 10 dakika sonra geldi. DM gelen fotoğraflara bakar bakmaz McBride'in yanındaki çocuklardan birinin gay barda James'i öpen çocuk olduğundan emin oldu. İlk düşündüğü gibi McBride'in yanındaki yarı çıplak oğlan değildi. Ama lokantada masada yanında oturandı. Saçındaki sarı meç aynı yerdeydi. McBride'ın fotoğraflarından ilk aklında kalan çıplak çocuk olduğundan lokanta fotoğrafındaki sarı saçlı meçli oğlanı hemen hatırlamamıştı. Şimdi fotoğrafı tekrar görünce James'i öpen çocukla dikkatini çeken şeyin bu sarı meç olduğunu anlamıştı. İnsan hafızası garipti. Bu fotoğraflara tekrar bakana kadar iki çocuk arasında bir benzerlik olduğunu hissetmiş ama ortak noktanın ne olduğunu anımsayamamıştı. Hemen Robert'a e-posta attı. Evet eminim, aynı oğlan. 5 dakika sonra Robert aradı. Aynı oğlan olduğundan emin misin? Evet. Bu kadar tesadüf olamaz herhalde. James'in asistanı gaymiş, ufak ihtimal ama onunla birlikte bu gay fahişe çocuğun gittiği bara gitmiş olabilirler. Başka ne tür bir bağlantı olabilir ki? Bilemiyorum, o meşli çocuğun bulunup konuşturulması çok önemli. Bana hemen James'in cinayetiyle ilgilenen komiserin telefonu ve e-postasını yolla lütfen. Acilen temas kurmam gerekiyor. DM telefonu kapatır kapatmaz Mahir'in telefonunu ve e-posta adresini Robert'a yolladı. O kadar yorgun ve açtı ki 404 Nermin'e bile yakalanmayı göze alarak kadının apartmanın giriş katındaki Kafe Meyhane adlı lokantasına indi. Sadece Türkiye'de bu kadar saçma bir lokanta veya kafe ismi olabilirdi. Eski gelişlerinden garsonlar DM'yi tanıyorlardı. Şef garson Hasan, "Abi hoş geldin, epeydir yoktun" diyerek onu buyur etti. "Nermin Hanım biraz önce çıktı" diye de ekledi. DM içinden ucuz kurtuldum diye geçirdi ve Hasan'a Nermin'le ilgili bir yorum yapmadan "hazır yemek ne var" diyerek konuyu değiştirdi. Nermin yapışkandı ama hem yemekler şahaneydi hem de Cihangir'de kazık yenmeyen tek lokantaydı. Hasan'ın önüne koyduğu beğendili tas kebabını hızla bitirdi, hesabı ödedi ve her sefer İstanbul'a gelip bu lokantaya ilk uğradığında yaptığı gibi yüklü bir bahşiş bıraktı. Babasından öğrendiği nadir şeylerden biri buydu. Bir yere ilk defa gidiyorsan ve tekrar gitmeye niyetin varsa ilk seferinde çok fazla bahşiş bırak. Seni hep hatırlarlar ve ondan sonra normal, yani hesapla orantılı bir bahşiş bıraksan bile ilk seferindeki kadar çok bırakacaksın umuduyla hep sana daha iyi servis yaparlar demişti. Ve gerçekten dünyanın her yerinde bu kural işlerdi. Buradaki tek fark Türkiye'ye uzun aralıklarla geldiği için her seyahatin ilk günü ilk sefer geliyormuş gibi yüklü bahşişi tekrarlamasıydı.
26. Bölüm.
Tam lokantadan çıktığında DM'nin telefonu çaldı. Tanımadığı bir numaraydı. Telefonun cevap tuşuna bastı. Boğuk bir erkek sesi "Deniz Bey mi?" diye sordu. "Evet benim."
"Boyundan büyük işlere kalkışma. Hemen memleketine geri dön."
"Benim memleketim burası."
"Ukalalık etme, bizim şakamız yok. Dediğimizi yapmazsan bu hayatının son telefon konuşması olabilir."
"Hangi işleri kastediyorsunuz?"
Telefon kapanmıştı bile. Adam herhalde James'in öldürülmesi konusunun peşine düşme demek istemişti.
Ne de çabuk öğrenmişlerdi DM'nin işin peşine düştüğünü. İstanbul'a gelip konuyu takip ettiğini sadece Kemal, Süha, Melisa, Komiser Mahir ve Mahir'in şefi biliyordu. Eğer bilgi polisten sızdıysa orada James'i öldürenlere haber uçuran ya da daha kötüsü öldürenlerden biri olabilirdi. Polis teşkilatından mafya veya çeşitli suç örgütleriyle ortak çalışan polislerin varlığı alışılmamış bir şey değildi. Burada DM'yi rahatsız eden artık Mahir'e güvenemeyecek olmasıydı. Diğer taraftan polisin elindeki bilgiye ulaşabilmek için Mahir'le arasını iyi tutması gerekiyordu. Bundan sonra Mahir'e anlatacakları konusunda daha dikkatli olmaya karar verdi. Bir de konuyu bilen ve en başından beri takip eden Melisa vardı. James bu kızla birlikte olduysa herhalde güvenilecek biridir diye düşünürken birden aklına James'in kızdan neden bu kadar kısa sürede ayrıldığı konusu takıldı. Üstelik James kızın gazeteci olmasına rağmen üzerinde çalıştığı hiçbir konudan ona bahsetmemişti. En azından fikrini almak için konuşmuş olması gerekirdi. Acaba bu ayrılık Melisa'nın anlattığı gibi James'in çapkınlığından mı kaynaklanmıştı? Veya James kızdan şüphelenmiş ve ilişkisini bu yüzden bitirmiş olabilir miydi?
27. Bölüm. Saat tam 10'da DM'nin telefonu çaldı. Melisa kapıda olduğunu haber veriyordu. DM zaten hazırdı, hemen aşağı indi.
Arabayı park ettim, yürürüz diye düşündüm. Zaten 5 dakikalık yol.
İyi etmişsin. Kısa bir süre sonra James'in Oba sokaktaki evinin önündeydiler. DM'nin kapıya doğru yöneldiğini gören Melisa, James'in alt katı boştu dedi. Daha alt dairelerde yaşayanlarla da hem polis hem de ben konuştum. Hiçbir şey duymamışlar ve görmemişler. Zaten James'le selam sabahları da yokmuş. İstersen önce şu karşıdaki kafeye uğrayalım. James buraya çok sık gelirdi. Onu mahallede en iyi tanıyan da bu kafenin sahibi.
Kafede 4 masada müşteri vardı. Dışarıda kaldırımdaki masalardan birinde bilgisayarda çalışan uzun yağlı saçlı genç bir oğlan, içerideki masalarda da 20'lerinde görünen aşırı makyajlı kız grupları. DM'nin kızlara baktığını görünce Melisa açıklama ihtiyacı hissetti.
Cihangir'de bütün kafeler artık casting ajansı gibi oldu. Bütün dizi oyuncuları, yönetmenler ve yapımcılar bu mahallede oturuyor sanıldığı için artist olmak isteyen her kız en kısa eteğini giyip sabahtan bu kafelerde yer tutuyor. Daha erken o yüzden boş görünüyor ama akşam üstünden sonra iğne atsan yere düşmez. 6 ay kadar önce bu kafede arka arkaya 4-5 kere şimdi rahmetli olan bir yönetmen ağabeyimize rastlamıştım. O da erkenden gelip şu köşedeki masayı kapıyordu. Bir gün merak ettim, abi ne yapıyorsun her sabah bu masada yalnız başına diye sordum. Şu önümdeki senaryoyu görüyor musun diye işaret etti. Baktım 20 yıl önce çektiği bir filmin senaryosuydu.
Sen bu filmi yıllar önce çekmemiş miydin?
Evet, ama buraya gelen çıtırlar bunu bilmiyor. Her gün buraya gelip bu senaryoyu önüme koyarım. Yeni filmimde rol kapmak için günde en az 10 tane oyuncu veya oyuncu adayı kız bu masaya benim yanıma oturur.
Melisa ile DM birlikte gülümsediler.
Gerçekten sadece kız tavlamak için yönetmen olan insanlar var. Sözünü ettiğim abi aynı numarayı çok daha gençken Bodrum'da deniz kenarında yaparmış. Plaja bir havlu, üstüne senaryo, hop kızlar anında yanında. Üstelik plajın hemen arkasında da kaldığı otel odası hazır. Yani tezgah daha iyi ve anlattığına göre av mevsimi daha verimli olurmuş.
Karadul'un erkek versiyonu desene.
Tam o sırada 50 yaşlarında orta boylu, tombulca ve kel bir adam yanlarına geldi. Melisa tanıştırdı.
Recep Bey bu kafenin sahibi, bu da Deniz Bey, James'in en iyi arkadaşı. Recep DM'nin iki elini sıkıca kavradı.
James sizden çok bahsetmişti, siz de gazetecisiniz galiba. Katilin yakalanmasıyla ilgili herhangi bir gelişme var mı?
Maalesef yok.
Recep buyurun şöyle geçelim diyerek onları köşedeki bir masaya doğru yönlendirdi, oturdular. Eğer vaktiniz varsa sizinle James hakkında biraz konuşmak istiyoruz.
Ne demek, rica ederim. James çok sevdiğimiz bir arkadaştı, çok üzüldük. Sabahları gelip şu masaya otururdu. Her sabah devamlı oraya gözüm takılıyor, sanki birden gelecekmiş sanıyorum.
DM Recep'in işaret ettiği masanın üstünde ufak bir çerçevede James'in fotoğrafını ve bir vazoda rengarenk çiçekleri gördü. Belli ki artık o masaya kimse oturmuyordu.
Ne içersiniz?
Çay lütfen dediler ikisi de.
Polis sizinle daha önce görüşmüş ama ben gene de tanışıp konuşmak istedim.
Belki bu arada aklınıza yeni bir şeyler gelmiştir.
James ilk kaybolduğunda Melisa Hanım bize uğramıştı. Ben de James'i 3-4 gündür görmediğimi söylemiştim. Ondan bir süre sonra da kötü haberi aldık maalesef. Polisle de çok kısa bir görüşmemiz oldu.
James'in kaybolmadan önceki günlerde burada buluştuğu ve dikkatinizi çeken birileri oldu mu?
Hep yalnız ya da Orhan'la gelirdi. Kafeye devamlı gelen arkadaşlarla bazen sohbet ederdi. Son günlerde farklı biriyle geldiğini ben görmedim. Polis bunu personele ve ortağıma da sormuştu. Onlar da dikkatlerini çeken kimseyi hatırlamadılar. Zaten buraya gelen herkes ya müdavimdir ya da müdavimlerin arkadaşı. Bu genç oyuncu takımı da her gün buradadır.
Melisa'ya döndü, Orhan'dan haber var mı diye sordu.
Yok.
Yahu o da ortadan kayboldu, çok merak ediyoruz.
35-40 yaşları arasında gösteren zayıf, kumral, uzun saçlı, zarif bir kadın masaya yaklaştı. Melisa ile tokalaştılar. Recep ortağım Ayla diye tanıştırdı. Sonra da Ayla'ya DM'nin kim olduğunu ve ne konuştuklarını açıkladı.
Ayla James pırlanta gibi bir çocuktu. Zaten hep kötü şeyler iyi insanların başına gelir gibisinden bir şeyler mırıldandı.
Bunları söylerken gözlerini kaçırması ve yere bakması DM'nin dikkatini çekti. Farkına vardığı bir diğer noktada Melisa'nın Ayla'ya son derece soğuk davranmasıydı. Bu ikisini bir araya getirince acaba James ile bu Ayla'nın arasında bir şey mi vardı diye düşünmekten kendini alamadı. Ayla Recep'e dönüp ben çıkıyorum, yarım saat sonra dönerim. Sen de ben gelince çıkarsan avukat randevuna yetişirsin dedi ve müsaade istedi.
Ayla gidince Recep, normalde ikimiz de burada olmak istiyoruz ama hep dışarıda halledilecek işler oluyor. O yüzden beceremiyoruz. Ancak dönüşümlü gidip gelebiliyoruz diye açıkladı.
DM ve Melis çaylarını bitirip sizi fazla meşgul etmeyelim diyerek teşekkür ettiler ve kalktılar. DM Recep'e telefon numarasını verdi ve olur da bir şey hatırlarsanız diye ekledi. Sokağa çıkar çıkmaz DM Melisa'ya James'in bu kadınla arasında bir ilişki mi vardı diye sordu. Sorar sormaz da düşüncesizlik ettiği için pişman oldu ve yani senden ayrıldıktan sonra demek istedim diye ekledi. Melisa hiç umurunda değilmiş gibi cevap verdi.
Vallahi bunu ben de merak ettim. Çünkü bir iki kere bakışırlarken yakaladım ama emin değilim. Dediğin gibi benden ayrıldıktan sonra bir şeyler olmuş olabilir. Ama Recep'le James'in arası da çok iyiydi. Recep de bildiğim kadarıyla Ayla'nın sevgilisi. Yani bir şey olmuş olsa Recep herhalde James'e bu kadar iyi davranmazdı diye düşünüyorum.
DM belki de farkına varmamıştır ya da farkındaydı ama çaktırmadı. Ve şimdi James aradan çıktığı için bu kadar rahat.
Acaba James'in başına gelenler de bu herifin de parmağı olabilir mi diye aklından geçirdi. Kaldırımın üstünde yanında 4 sokak köpeğiyle oturan yaşlı berduş,
''Merhaba abla, köpekler gene kaç gündür aç?'' diye konuşmaya başlayınca
Melisa alışkın bir tavırla adama 10 lira uzattı. Adam daha önceki gelişlerinde de DM'nin dikkatini çekmişti. Hep aynı köşede yere serdiği bir kilimin üstünde köpekleriyle birlikte oturur, yanında da katlanmış bir iki kilim daha bulunurdu. DM bunca yıldır adamın ne yaptığını anlayamamıştı. Kilim satmadığı kesindi. Çünkü kimseye bir şey sattığını görmemişti. Anlaşılan bir tür modern dilenciydi. Kendini acındırmak yerine parayı hep köpekleri için istiyordu. Sokaktaki kedi köpek sayısına bakıldığında Türkiye'nin en hayvansever semti Cihangir olduğundan adam yıllardır böyle geçinip gidiyordu. 2-3 adım yürümüşlerdi ki DM birden durdu ve geri döndü. Köpekli adam neredeyse 24 saat James'in apartmanının karşısındaki kaldırımda oturuyordu. Asıl konuşulacak adam buydu, bunu nasıl daha önce düşünememişti. Adamın "abi köpekler günlerdir aç susuz" diye tıraşa başlamasına fırsat vermeden 20'liyi uzattı. Herif bu sefer "abi çok başım ağrıyor, acaba sizin evde fazla ağrı kesici bulunur mu" diye yeni bir atağa kalktı. Belli ki para haricindeki ihtiyaçlarını da gelen geçenden sağlıyordu. "Yanımda yok ama bir ara buradan geçerken bırakırım" diyerek sözü uzatmasına fırsat vermedi. "James'i tanıyor musun?" "Kim?" "Şu karşıdaki apartmanda en üst katta oturan sarışın uzun boylu adam."
"Ha, Amerikalı."
"Evet, o yakınlarda gördün mü?"
"Yok, epeydir ortalıkta görünmüyor."
Adamın gazeteyle televizyonla işi olmadığından belli ki James'in başına gelenlerden de haberi yoktu. "Ben arkadaşıyım, Amerika'dan geldim. Bir süredir kayıp, biz de onu arıyoruz."
"Geçmiş olsun abi" dedi, sanki James hastaymış gibi.
"Sağ ol, herkesle konuşuyoruz. Belki bir şey gören olmuştur diye. Sen her gün buradasın değil mi?"
"Evet, bütün gün buradayım."
"Gece kaçta gidiyorsun?"
"Şimdi yaz, geceleri de burada uyuyorum."
"Öyle mi? Hiç gece geç saatlerde James'in evinin önünde bekleyen birileri dikkatini çekti mi?"
"Arada oluyor."
"Kimdi, hatırlıyor musun?"
"İşe çıkan iki çocuk var. Onlar şu köşede durur. Bazı geceler 3'e 4'e kadar beklerler."
"Ne bekliyorlar?"
"Abi şey, bunlar..."
Melisa duymasın diye sesini biraz alçalttı.
"Oğlan ama kız gibi giyiniyorlar. Tras mı ne diyorlar?"
"Travesti mi?"
"Ha evet, onlardan ama zararsız insanlardır."
"Peki başka birilerini gördün mü son haftalarda buralarda dolanan?"
"Ha şimdi sen söyleyince hatırladım. 3 gece arka arkaya bir siyah cip bekledi şu nalburun önünde."
"James'le ilgisi ne?"
"Dediğim gibi aynı cip 3 gece geldi. Saat 11'den neredeyse sabaha kadar bir adam içinde oturdu. Arada sigara içmeye çıktı sadece. Belli ki birini bekliyordu. 3. gece Amerikalı saat gece yarısı 1 gibi çıktı. Bir taksi çevirdi. Adam onun taksiye bindiğini görünce sigarasını attı aceleyle. Cipe binip peşinden gitti."
"Sonra bir daha geldi mi?"
"Ya bir daha gelmedi."
"Adamı hatırlıyor musun?"
"Vallahi uzun boylu bir adamdı. Senin kadar vardı ama daha iriydi."
"Şişman mıydı?"
"Omuzları daha genişçeydi galiba. Şişman mıydı hatırlamıyorum."
"Peki yüzü nasıldı?"
"Buradan karanlıkta yüzünü görmek çok zor. Ama bir şey daha hatırlıyorum. Adam sigara içip arabanın etrafında yürürken farkına vardım. Bir ayağı aksıyordu."
9. ayrımın sonu. Sayfa 122.